Ayrım 8, sayfa 62. İnsanın bir yere ait olmasının anlamı ya da tek bir kimliğe zorlandığında seçip mi yapma güçlüğü üzerine düşündüklerini isteksizce hafif bir bıkkınlık içinde yineliyorum. Ait olduğum yer, ruhumu, kimliğimi oluşturan, varlığımı yapılandıran doğduğum ülke. Yolunda gitmeyen, kaçınılmaz ve kaçınılabilir birçok şeyi reddetsem de, zaman zaman eksiklik, acı ve öfke duysam da, oraya ait kokular, görüntüler, anılar, şarkılar, unutmalar, umutlar ve daha birçok şeyle dolu belleğim ve ruhumla oraya aitim. Elbette yaşadığım ve gördüğüm başka yerlerin, tanıdığım ve sevdiğim başka insanların izlerini de taşıyorum. Ortaklıklar, farklılıklar, renkler var içimde ve bütün bunlar beni ben kılıyor. Gökyüzü her yerden aynı uzaklıkta ve yaşadığımız bu dünya hiç kimsenin malı değil. Kendine, kendi varoluşuna yabancı olmadıkça orası ya da burası. Ama insanın dünyada gezinip duran ayak seslerinden korkmamak gerek. Sorun, iç bağlantıları sağlıklı kurabilmek. Konuşurken annemin yüzü belleğimde bir canlanıp bir belirsizleşiyor. Atölyemde asılı bir resimdeki gibi görüyorum onu. Daracık kısa kollu keten tayyörü, geniş kenarlı hasır şapkası, kedi gözü gözlükleri ve yüksek topuklu ayakkabılarıyla taş bir evin giriş basamaklarında durup poz vermiş ince bir kadın. Gözlüğünün ardındaki gözleri benimkiler gibi mavi. Saman sarısı saçları kızgın maşayla bükülüp iri bir bukle halinde alnının sol yanına bırakılmış. Ağzı masum ve hafifçe arsız. Dudakları çok öpülmekten hırpalanmış. Teni beyaz, ışıltılı, doyumsuz. Tam bir giz, karanlık bölge. O sıralar 30 yaşlarında. Annemi hatırlamak hala canımı yakıyor. Birkaç yıl sonra bana çok uzun aralarla tire, yılda 2 ya da 3 tire mektup yazacak. Hava durumları ve denizle olduğu kadar kendisi ve ülkesiyle de ilgili haberler iletecek. Saçlarımı kısacık kestirdim. Kar bir aydır kalkmadı. Seçimlerden zaferle çıkan sosyal demokratlar oldu. Deniz baleye gidiyor. Türünden şeyler. Hiçbir zaman beni özlediğini, benden cevap beklediğini yazmayacak. Almanca sözcüklerin arasında üstü örtülü bir sevgi kırıntısı arayacak ama bulamayacağım. Almanya benim için onun ülkesi oluşu dışında anlam taşımayacak ve mektuplarını okurken beni bırakmakla bana iyilik etmiş olduğunu düşündüğüm zamanlar olacak. Gömüleli tam 2 yıl oldu. Son görüşmemizde çok zayıflamış, küçülmüştü. Güçlükle soluk alıyordu. Elmacık kemiklerinin üstünde koyu gölgeler vardı ama hala güzelliğinden emindi. Kirpiklerine lacivert maskara sürmüş, dudaklarını kırmızıya boyamıştı. Dökülmüş saçlarının açık bıraktığı başını oyuncak bebeklerinkine benzeyen mısır püskülü bir peruk örtüyordu. Evinin kocaman pencerelerinden sızan ışığın içinde yarı yitik ve saydamlaşmış oturuşuna bakarken ona kızgınlık ve acımayla karışık bir hayranlık duymuştum. İncelmiş ellerini birbirinin üzerine atışında, koltuğunda ileri geri sallanışında gururundan ödün vermeyen bir yalnızlık seziliyordu. Vaktim varsa bir el kağıt oynamayı önermişti bana. Yok mu? O zaman başka bir şey yap, küçük bir şey. Beni isteyerek öp. Çünkü bu son görüşmemiz. Eve dönüş yolunda Sina'yla, Deniz'le Hakan'dan söz ediyoruz. Hakan'ın fırtınaların içinden geçtikleri gençlik yıllarından, İstanbul Üniversitesi'nden arkadaşı olduğunu anlatıyor Sina. Yurt dışına çıktıktan sonra da ayrı kentlerde yaşıyor olmalarına rağmen ilişkileri sürmüş. Politik görüşleri aynıymış. Sonra burada da her şey ilişkiler, inançlar, çabalar zamana yenilmiş. Durgunluk içinde paslanmaya bırakılmış. Hakan'ın gergin teni, iri çenesi ve kocaman fındık rengi gözleriyle tire, tepesine doğru açılmış saçlarına rağmen tire, gecikmiş bir çocukluğu sürdüren yüzü geliyor gözümün önüne. Kalın ve uzun, iyimser, biraz duygusal ve evcil bir adam. Geçmişiyle ilintisiz biri, turizmci. Sina zaman zaman onun yardımına gerek duyduklarını söylüyor. Benim resimlerimin taşınmasında olduğu gibi. Ama o yıllardan geriye bir araya geldiklerinde özlemle ve biraz da gülerek hatırladıkları tatlı, uzak, yorgun anılar kalmış. Son zamanlarda pek az görüşebiliyorlar ve onları birbirlerine bağlayan heyecanın ne kadar büyük ama ne kadar harika ve çocuksu olduğunu seziyorlar her seferinde. Hüzün verici olan bunun bir daha asla yaşanamayacak olması. İnancını kaybetmiş gibisin. Dünyaya bakışım hiç değişmedi. Öyleyse dünyanın hali seni üzüyor olmalı. Düş kırıklığı duymuyor musun diye soruyorum ona elimde olmadan ve mutlu musun sorusundan farklı bir zemin ve içerik taşıdığından emin olduğum için yersiz buluyorum bu soruyu. O zamanki kendimi, gözü pekliğimi özlüyorum bazen diyor. Ama gençlikteki ataklık çok dayanıklı olmuyor. Yaşadıklarımın iyi yanı bana her türlü yıkıma karşı bağışıklık kazandırmış oluşu. İyimser bir misin? En azından kötümser değilim. Özlediğim şey daha adil bir dünya, karşılıklı güven, paylaşım ve içtenliğe dayalı ilişkiler. Bencillik, çıkarcılık ve güvensizlik bütün dünyada. Boş ver, daha yakınımıza bakalım. Şu toplumda yaşayan herkesi, bizleri bile birbirimize yabancılaştırdı. Çok sıkıcı, bunaltıcı bir şey. Çok büyük bir yalnızlık. Yağmur yağıyor. Silecekler yavaşça çalışıyor. Caddedeki trafik yoğun. Seks pazarının göz alıcı, rengarenk, yanıp sönen dev neonları, kaldırımlarda sürüklenen insan kalabalığı, cinselliğin alınıp satıldığı bir dünyanın zıvanadan çıkmış görüntüleri sergiliyor. Kaybedilmiş duygular, unutulmuş duyarlılıklar, yasağı kalkmış seçimler, özgür keyifler, çığırtkan, yanar döner maviler, kırmızılar, pembeler, sınırsızlık, fantazi, gösteriş. Cinsellik artık tüketim içi bir iktidar alanı ve bu iktidar paraya, ustalığa bağlı. Düşler aldatıcı, görüntüler hastalıklı ve öyküler abartılı olsa da. Pazar her konuda olduğu gibi bu konuda da tüketicisine gerekenden çok fazla şey sunuyor. İçgüdü, yalın ve sınırsız haz, sözde özgürlük. Acımasız yalanlarla dolu bir dünyada yaşıyoruz. Seni özellikle buradan geçirdim. Ne düşünüyorsun? Diye soruyor. Davulların aceleci ritmi ve çalgı seslerinin cehennem karmaşası içinde sesi boğuk ve üsteleyici. İnsanın kendisine sunulmuş mutluluk fırsatını açgözlülükle yok ettiğini ve hakkı olanı yadsıdığını. Daha açık söylersek bu iş için para ödemek itici ve iştah kaçırıcı değil mi? Evet, insan mahremiyeti özlüyor neredeyse. Çok açık sözlü. Ona kaçamak bir göz atıyorum. Bir an bakışımı yakalıyor ve gülümsüyor. Bu gülüşte hafif bir gerginlik var. Bu gerginliği ben mi yaratıyorum? Neden? Şimdiye kadar ilk görüşte bu kadar güçlü bir yakınlık hissettiğim başka biri olmadı da ondan mı? Neyse, bunun önemi yok. Şu an aynı yörüngedeyiz. Aramızda ortak tanıdıklar, yakınlar aracılığı ile kurulmuş uzak bir bağ oluşu resmiyete meydan vermiyor. Yine de ondan sakındığımı ve büsbütün yabancı herhangi bir kadından farklı olmak zorunda kaldığımı görmemesini bekleyerek onun durumunu zorlaştırıyor olabilirim. Denize pek benzemediğimi söylüyor. Öyle, ben fizik olarak anneme benziyorum ama babam gibi içe kapalıyım. Deniz ise babamdan kumrallığını, pek uzun olmayan boyunu, annemden de yaşama sevincini almış, girişken. Zeka, ateşli ışıltılarla gözlerinde parlıyor. Mayınızda yaşlılık sorunlarıyla ilgili bir sosyal kurumda çalışıyor. Deniz gelecek seçimler için Sosyal Demokrat Parti'den Eyalet Meclisi Milletvekili adayı seçilmiş, diyorum. Seçilir. O çevrede çok seviliyor, çok da cesur. Neyi ne zaman yapacağını bilen biri. Ayrıca seni çok seviyor ve önemsiyor. Sergi için, konaklama yerin için en az 5 kez telefon etti. Hiçbir aksaklık olmasın diye o kadar titizlendi ki. Demek bana bu yüzden sahip çıktın. Bende kalman fikri ondan çıktı. Ben önermeye cesaret edemezdim. Aslında çekingen biriyim. Öyle görünmüyorsun. Yo, öyleyim. Kolay açamam kendimi. Davranış olarak rahatım belki ama insan ilişkilerinde ince eller sırt dokurum. İyice arkama yaslanıp gözlerimi yola dikiyorum. Deniz'le ben ayrı büyüdük, diyorum ve sonra anlatıyorum. Onunla aramızdaki sevgi kan bağından çok içtenliğe dayalı bir arkadaşlık biçiminde gelişti. Bunda birbirimizi özleyerek büyümüş olmanın da payı var. Annemle babam ayrıldıklarında ve annem 11 yıl sonra yeniden Almanya'ya döndüğünde ben 10, Deniz ise 7 yaşındaydık. Babam bir yıl sonra yeniden evlenince annem Deniz'i yanına aldı. Nasıl bir anlaşma yaptıklarını bilmesek de çocuklara özgü duruma uyma, açıklanmayanı kabullenme, bilinmeyeni sezme yeteneğine sahiptik. Sonra yıllarca yazışarak birbirimizi süslü Noel ya da bayram kartlarındaki sevgi sözcükleriyle, renkli armağanlarla avutarak yaşadık. Yazdan yaza birimiz ötekini belli belirsiz yadırgayıp kıskanarak annemin ya da babamın ülkesinde görüştüğümüz dönem, yaşıtlarımızın yurt dışında mektup arkadaşları edinmeye heves ettiği yıllara denk gelmişti. Bu hoşumuza gidiyordu ama aramızda daha yüksek, daha kalıcı ve değerli bir bağ olduğunun da bilincindeydik. Bağlılığımız daha sık bir arada olduğumuz sonraki yıllarda da güçlenerek sürdü. Arabayı evin önünde durduruyor. "Yorgun olmalısın," diyor. "Yatmak istersin herhalde. Seni eve bırakacağım, keyfine bak. Ev senin, istediğin gibi davran." "Benim yüzümden başka bir yere gitmene gerek yok. Seni tedirgin etmek istemem," diyorum, hafif bir hayal kırıklığıyla. "Başka yerde kalmayacağım. Rahatsız olmam da söz konusu değil. Tam tersine. Ama arkadaşlarla buluşmam gerekiyor." Acil bir sorun çıktığını anlatıyor. Türkiye'den kaçak yolla gelen ilgilenmekte oldukları bir genç, polis tarafından yakalanıp gözaltına alınmış. Sınır dışı edilmesi söz konusuymuş. Buluşacaklar ve gerekli belgeleri toparlayıp çocuğu polisin elinden almaya çalışacaklar. Geç gelecek. Polis merkezinde de ne olacağına bağlı. Bana bir anahtar vererek şifreyi tekrarlıyor, iyi geceler diliyor. Arkamdan bakıp eve girene kadar bekledikten sonra da gazlayıp gidiyor. Radyo çalıyor, abajurlardan biri açık. Evden az önce çıkılmış gibi bir sıcaklık var havada. Tombul gelip bacaklarıma sürtünüyor. Çok şişman olduğu için güçlükle yürüyor. Mutfağa, yerlere bakıyorum. Mama tabağında yiyecek var. Yalnızca ilgi istiyor. Yukarı, çatıdaki odama çıkarken ikinci katta duruyorum. Burada iki oda ve bir banyo var. Dipteki oda yatak odası olmalı. Kapısı hafifçe aralık. Başımı uzatıp bakıyorum ama içerisi karanlık. Pek bir şey görünmüyor. O an merakımı yadırgıyorum ve kendimi kınayarak kapıdan uzaklaşıyorum. Bahçeye bakan öteki oda çalışma odası. İki duvar boydan boya kitaplık. Raflarda ağır, kalın ciltli sözlükler. Almanca felsefe kitapları, birkaç dilde polisiyeler ve casusluk romanları. Büyük bir çalışma masası, bilgisayar, dağınık kağıtlar, Arapça fotokopiler. Duvarda birkaç baskı resim asılı. Masa üstündeki çerçevede ise 8-10 yaşlarında bir erkek çocuk fotoğrafı var. Oğlu mu? Benziyor. Demek bir oğlu var ama belki de yeğeni ya da sevdiği biridir. Mantar panoya takılmış ve orada sararıp kıyıları kıvrılmış bir kağıtta iki dize. "Öyle sıcak, öyle güzeldi ki sevginiz. Dilerim hep böyle sevilirsiniz." Dipnot 1. Pushkin. Geçmiş zaman, bitmiş bir şey. İçten bir sevginin kısacık öyküsü. Sevecenlik, çaresizlik ve incelik. Kadın çok genç, ufak tefek, sarışın ve beyaz olasılıkla. Peki neden? Neden kısrak gibi bir esmer olmasın? Odama çıkıyorum, yorgunum. Hemen yatıp uyumak istiyorum ama kafam uykusuzluktan sersemlemiş olduğu halde bedenim ve belleğim uyanık. Sina'nın birçok nedenle benim için dokunulmaz biri olduğunu sezmek acıtacak kadar sıkıştırıyor kalbimi. Sigara içme isteği duyuyorum. 2 ay önce bıraktım ama şimdi bir tek sigara içebilmeyi şiddetle istiyorum. Denize aldığım sigaralar geliyor aklıma ama o kapalı onluk kartonu bozmak istemiyorum. Proların bir kutusunu kendime saklamaya karar veriyorum. Pencereyi aralayarak beceriksizce, ellerim hafifçe titreyerek bir pro yakıyorum. Dışarıdan motor homurtusu, aceleci ayak sesleri ve sonra sokak kapısının çarpılma sesi geliyor. Ne çabuk geldi. Keşke biraz oyalansaydım aşağıda. Kokulu dumanı derin bir solukta içime çekiyor ve ağırca yukarı doğru üflüyorum. Tütün bağımlısıyım. Defalarca uzun süreler bırakmış olmama rağmen kendimi zayıf hissettiğim zamanlar hep yeniden başladım. Ruhen dağıldığım anlarda hiç unutamadığım bir yasakla yaşamaya dayanamıyorum. Konu üzerinde çok düşündüm. Öz denetim bana belli bir olumlanma duygusu verse bile uzun süreçte bir tür duygusal kütlük yaratıyor. Seçme şansımı kısıtlayan her sakınım yüreğimi çoraklaştırıyor, genişlik ve derinlik algımı bozuyor ve bir süre sonra içim yeniden öfke dolu bir yoldan sapma arzusuyla doluyor. Kendimi gereksindiğim gibi ifade edebilme, yaşamama yeniden egemen olma, dahası onu bilerek yok etme hakkıma sahip çıkmak istiyorum. İnsanın kendine uyguladığı terör başkasına uygulandığından çok daha masum ve anlaşılır bir şey değil mi? Sevgi açlığımı, bırakılma korkumu ve yoksun kaldığım birçok şey için duyduğum acıyı bastırmanın en kolay yolu olarak, bütün bağımlılıklarda olduğu gibi birçok bakımdan kendi bedenimi yadsımamayı seçmiş olabilirim. İlk sigaramı içtiğimde 15 yaşındaydım. O yazın Temmuz'unu annemin Wiesbaden'daki evinde geçiriyordum. İlk paketi pek de hoşlanmadan 3 günde bitirdim. Beni etkileyen tütün değil, sigara içmenin yarattığı etkiydi. Kendimi bağımsız, kayıtsız hissediyordum ve kimse beni bundan vazgeçiremez, bu özgürlüğü elimden alamaz diye düşünüyordum. 60'lı yılların ortalarıydı. İstanbul'da babamla kalıyordum ve o yıllarda hem eğitimcilerin hem de orta sınıf ailelerin kız çocuklarına uyguladığı aşırı korumacı, sakınmacı tutumun sonucu olarak erkek çocuklardan uzak duruyordum. Bu ne çekingenlik ne de korkuydu. Oğlanların kendi bedenlerinden korktuklarını, cinslerini kanıtlayıcı davranışlar gösterme gereksinimi duyduklarını ve alay konusu olmaktan ne kadar ürktüklerini seziyordum. İnsanın başına olmadık dertler açan kötü niyetler taşıdıklarına da fazla inanmıyordum. Tersine onları çocuksu, gürültücü, kendimi ise olgun ve yaşlı buluyordum. Yatılı okuyordum. Hafta sonları eve birkaç saat geciksem, kaygılara ve babamın dikkatli sorgulanmalarına hedef oluyor, onun önceden kestirilemeyecek durumlara düşmemden ve sonunda kendi başarısızlığını görmekten ne kadar çekindiğini hissediyordum. Bir yere ait olmak, ya paylaşmak, babamın sorumluluğuna katkıda bulunmak ve onu asla üzmemek zorundaydım. Ayrıca hem babamın hem de üvey annemin onayına şiddetle gereksinmem vardı. Almanya'da yaşayan annem ise bir başka dünyayı tanımama aracı oluyordu. Onun bulunduğu toplumdaki anlayış, genç bir kızın erkeklerle ilgili kural ve sakınımlarını kendi deneyimleriyle edinmesi yolundaydı. Annemin tutumu ise bu genel kavrayışa uygun olmakla birlikte daha çok kayıtsızlık içeriyordu. İlk kez onun yanında kalırken bir çocukla dans ettim. Sinemada el ele oturdum ve öpüştüm ama ona aşık olmadım. Bir insana dokunabilme, dokunulmaya izin verme ve kaçamak yapmanın ne olduğunu Almanya'da öğrendim. O yaz Günter beni almaya geldiği akşamlar annemle selamlaştı, ona efendim diye hitap etti ve annem gözlerini kırpıştırıp bize iyi eğlenceler dileyerek eve dönüş saatimi belirledi. Çocukluk korkularımı besleyen en önemli figür annem oldu. Varlığını çok uzun zaman ancak yokluğuyla kavrayabildiğim bir kadın. Bazen görsel bir yanılsama, bazen cisimleşmiş bir keder olarak.